Ayrım 19.
Sayfa 177. 32 yıl önce o kocaman eve bir yaz günü Nigen Hanım'la girmişlerdi. Bir hizmetçiyle bir ahçı tutmuşlardı. Sonra babası ölünce o aşağıdan bakan sessiz soluk yüzlü çocuk gelmişti. Onlarla birlikte yaşamıştı. Asker olmak istiyordu. Cevdet Bey de bir gün ona, "Ziya, madem ki asker olmak istiyorsun, imtihanları da kazandın, git Kuleli'ye," demişti. Osman daha yeni doğmuştu, evde mutluluk vardı. Ziya'nın sinsi, ürkek bakışları, hiçbir şeye dokunmadan, yabancı gibi evde sessiz gezinişi, Cevdet Bey'e tatsız bir geçmişi, geçen eski soğuk yılları hatırlatıyordu. Ziya askeri okula gittikten sonra Nişantaşı'ndaki evde huzur daha derinleşmiş, neredeyse elle tutulur olmuştu. Cevdet Bey gene, "Hoşlanmıyordum ondan," diye mırıldandı. Günahlarını benimseyecek bir durumdaydı. Derin derin nefes alıyor, ciğerlerini temizliyordu. Arada bir durup derin derin nefes alması gerekiyordu. Doktor İzak, son gidişinde ciğerlerinden şüphelendiğini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Cevdet Bey'in temiz havaya ihtiyacı vardı. Bu da yazıhaneye gitmemek için iyi bir bahane oluyordu. Osman'la Refik bir gün ona artık yazıhaneye her gün gelmesinin gerekmediğini uzun uzun anlatmışlardı. Cevdet Bey de sağlık bahanesinin çekilmek için en onurlu yol olduğunu aklından geçirmişti. Şimdi derin derin solurken bütün bunları çekinmeden düşünecek kadar rahattı. Karşı kaldırımdan iri yarı bir adam geçiyordu. Onları görünce adımlarını yavaşlattı ve kafasındaki geniş kenarlı fötr şapkayı gösterişli bir hareketle çıkardı. Hafifçe eğilerek selam verdi. Cevdet Bey şapkasıyla selamı alırken tanıdı. Avukat Cenap Bey'di. Avukatların iş saatlerinin kesin olmadığını düşünerek saatine baktı. Saat 11'e geliyordu. Bu saatte Maçka'da yürümenin bir erkek için can sıkıcı bir şey olduğunu düşündü. Ev kadınlarının, emeklilerin, aylak insanların vaktiydi. İşsiz güçsüz insanların yaptığı başka şeyleri de yapıyordu. Radyoyu dinliyor, torunlarıyla şakalaşıyor, arka bahçede tuhaf bitkiler ekiyor, sonra bunların Latince adlarını ezberleyip yemek masasında tekrarlıyordu. Ama bir de önemli işi vardı, hatıralarını hazırlıyordu. Daha tek bir kelime yazmamıştı ama malzeme toplama işine başlamış, yayımlamayı düşündüğü kitabın adını da bulmuştu. Yarım asırlık ticaret hayatım. Kitapta kerestecilik yıllarından bugüne kadar yaptığı her şeyi fotoğraflar, belgeler, makalelerle zenginleştirerek anlatacaktı. Kışlanın karşısında çocuklarını arabayla gezdiren iki kadınla karşılaştılar. Kadınlar iyi giyinmişlerdi, genç ve sağlıklıydılar, gülüyorlardı. Onları görünce arabalarını durdurdular, Cevdet Bey'e selam verdiler. Sonra Nigen Hanım'la 3-5 kelime konuştular. Biri eğilip torunların ikisini de öptü. Nigen Hanım da arabaların içine sarkıp çocukları mıncıkladı. Ağaçların altında yürürlerken Nigen Hanım kadınları anlattı. Uzun boylu ince olan Saffet Beylerin gelini, öteki de kardeşi. İkisi de evvelki yaz evlendiler. Sonra o uzun boylu ve ince olanın daha önceden bir başkasıyla nişanlı olduğunu anlatmaya başladı. Cevdet Bey birden hayalet diye mırıldanıverdi. Abdülaziz zamanında temelleri atılıp da bitirilemeyen caminin kullanılmamış taşlarının arasında artık taşlık denilen o tenha bahçenin içindeydiler. Nigen Hanım genç kadınları hala anlatıyor. Uzaktan boğaz ve adalar gözüküyordu. Hayalet, ondan kurtulamayacağım. İstediğini versem de vermesem de kurtulamayacağımı o da biliyor. Para istemeye de onun için geliyor. Soğuk ve kuru bir rüzgar esiyordu. Cevdet Bey Nigen Hanım'a yaslandı. Karısı da ona kedi gibi sokuldu. Torunlar hala çamurlaşmamış bir kar yığınını didikliyorlardı. Oyuna dalmışlar, dede ile nineyi unutmuşlardı. Cevdet Bey, benim işim bitmiş diye düşündü. Nigan'ın kolunu sıktı. Unutmak için denize baktı. Sonra birden kurtulamayacağım diye düşünüverdi. Oduncu dükkanından, Haseki'den, Vefa'daki evden, abimden, hayaletten. Çocuklara bakıyordu ama görmüyordu. Görüntüler aklında at koşturuyordu. Kerestecilik yapan babası ölüyordu. Nalbur dükkanını Cevdet Bey büyütüyordu. Anadolu'ya satışa başlıyordu. Abisi yatakta can çekişiyor. Küçük Ziya'yı kardeşine emanet ediyordu. Nigan Hanım'la evleniyordu. Şeker getirtmek için İsmail Hakkı Paşa'yı ziyaret ediyordu. Nişantaşı'ndaki evde hep huzur olsun, Fransızca öğrenirken okuduğu kitaptaki aile gibi bir ailesi olsun istiyordu. Nigan Hanım bağırdı. Bırak onu, bırak, üstünü kirleteceksin. Cemil çamurlu bir dal parçasını yere bıraktı. Cevdet Bey karısına üşüyorum dönelim diye mırıldandı. Nigan Hanım kocasına sokuldu. Dönüş yolunda görüntüler gene aklında at koşturdu. Cevdet Bey onlara hakim olmaya kalkışmadı. Arada bir hayaleti düşündü. Ziya'ya biraz para vermeyi gene oğluna teklif etmeye karar verdi ama Osman'ın razı olmayacağını da aklından geçirdi. Üşümemek için hareket etmeye, kollarını ovuşturmaya kalkıştı ama hemen yoruldu. Teşviki durağının önündeyken geçen bir tramvaya binmeye karar verip caydı. Sonra yemeğin üzerine uyuyacağını aklından geçirdi. Kimse bir şey söylemiyordu. Torunlar da yorulmuşlardı galiba. Dede ile ninenin yanından ayrılmıyorlardı. Cevdet Bey öğle yemeğini düşünerek kendini avutmaya çalışıyordu. Teşvikiye Camii'nin önünden geçerlerken bir küçük leke, gevşek düşünceler arasına damladı. Bir daha bayram namazını kılabilecek miyim acaba? Bu bayramda da caminin soğuk halıları üzerinde tir tir titremiş ama acı çektiği ve buna huzur için katlandığı için mutluluk duymuştu. Lekenin başka düşüncelere de bulaşarak yayıldığını anlıyordu. Acaba Refik'in çocuğunu görecek miyim? Perihan'ın gebe olduğu 2 ay önce açıklanmıştı. Ya yazıhanenin Karaköy'e taşınışını? Yazıhanenin taşınmasına karşı çıkması sonuç vermemiş, o da bunu benimser gözükmüştü. Karakolun önünden geçerlerken bari şu hatıralarımı çabuk bitireyim diye düşündü. Acaba arka bahçeye hatmi diksem tutar mı? Hatmi, hatmi, neydi? Lonicera Capri. Ama o hanım eli değil mi? Altea officinalis. Birden hırıltılı boğuk bir ses duyuldu. Cevdet Bey. Cevdet Bey döndü. Vah vah, Seyfi Paşa ne hale gelmiş diye düşündü. Abdülhamit'in Londra sefiriydi. Nigan'ın babası Şükrü Paşa'nın dostuydu. Yıldızı daha çok parlayacaktı ama meşrutiyet onu gölgede bırakmıştı. Nasılsınız efendim dedi Cevdet Bey. Seyfi Paşa cevap olarak Nigan kızım nasılsın bakayım dedi. Nigan Hanım kocasının kolundan çıktı, uzanıp saygıyla paşanın elini öptü. Seyfi Paşa daha da hırıltılı bir sesle ''Baban gibi insanlar artık kalmadı.'' dedi. ''Şükrü Paşa ne insandı? Artık öyle insan yok.'' Başka bir şeyler daha söyledi. Yanındaki uşağa yaslanmasına, ayakta zor durmasına, yüzü de ihtiyar ve sevimsiz bir köpeğin yüzüne benzemesine rağmen gene de çevresinde saygı uyandırıyordu. Cevdet Bey hayranlık duymadan edemedi. ''90'ını geçmiş olmalı.'' diye düşündü. ''Bunlar çok yaşar.'' Çünkü ticaret dertleriyle kendilerini yıpratmadılar. Ben ondan önce gideceğim. Nigan niye elini öptü sanki onun? Baban ne insandı dedi gene paşa. Öyle hakiki insan kalmadı artık. Cevdet Bey'e döndü. Ticaret Mahdum Beylere mi bırakıldı? Başını sağa sola sallıyordu. Taşlık bahçeden, temiz hava yürüyüşünden ha? Ah ah o. Paşanın hırıltılı kahkahası hırıltılı bir öksürüğe dönüştü. Cevdet Bey evet efendim diye mırıldandı. Yaralandığını hissediyor ama bir şey yapamayacağını da biliyordu. Seyfi Paşa gene Nigan Hanım'a döndü. Kız kardeşlerini sordu. Başka akrabalarını, tanıdıklarını da soruşturdu ama her seferinde hakiki insan olarak gördüğü tanıdıklardı soruşturduğu. Az sonra sıkıldı. Koluna girmiş olan uşağa sallanıyor diye azarladı. Nigan Hanım vaktin geldiğini anlayarak gene uzandı, paşanın elini öptü. Paşa Cevdet Bey'in etekleri dibinde saklanan torunlara tatlı sesle bir şeyler söylemeye çalıştı. Ama ağzından çıkan boğuk hırıltı onları daha çok korkutmaktan başka işe yaramadı. Sonra uşağını itip kalkıp azarlayarak uzaklaştı. Ne kadar yaşlanmış dedi Nigan Hanım, iç çekti. Cevdet Bey, yaşlı ama sağlıklı diye düşündü. Uzun bir süre hiçbir şey söylemeden, karısının da koluna girmeden yürüdü. Sonra Nişantaş'ın köşesinde durdu. Niye öptü sanki Nigan onun elini diye düşündü. Bir tramvay rayları gıcırdatıp inleyerek önlerinden geçti. Niye öptü? Bir arabanın kornası çaldı, torunlar ürkerek dede ile nineye sokuldular. Belki Seyfi Paşa'yı unutmuşlardı ama hala bir şeyden korkuyorlardı. Orada az önce Nigan Hanım'ın paşanın elini öpmesiyle tuhaf, sinir bozucu bir gerginlik olmuş, sanki bir şey kırılmış, bir suç işlenmiş, sinsi bir rüzgar esmişti. Cevdet Bey bu el öpme işine gittikçe daha kızıyor, bakışlarıyla Nigan'ı suçlamak istiyordu ama karısı oralı değildi. Ağır ağır karşıdan karşıya geçtiler ve ev gözüktü. Ön bahçede kestane ve ıhlamur ağaçları vardı. Üst katın pencereleri soğuğa rağmen açılmıştı. Yan balkonun korkuluğuna beyaz bir kumaş bağlanmıştı. Bu sakaya su için verilen işaretti. Bacadan ince mavi bir duman çıkıyor, rüzgarda hemen dağılıyordu. Arka bahçenin çıplak ağaçları sallanıyordu. Yan duvarın dibinde bir kedi yürüyordu. Cevdet Bey karnım aç diye düşündü. Şimdi evime gireceğim, karnımı doyuracağım, sonra bir güzel sigara içeceğim. Sonra da tatlı ve uzun bir öğle uykusu. 15. Şair mühendis nişanda. Kapı birdenbire açıldı. Feride Hanım, oğulcuğum biraz hava alsan dedi, çay da hazır. Şu odadan çıksan, biraz benimle otursan. Zaten haftada bir kere bir pazarın var. Onu da bütün gün şu sigara dumanı içinde hep bu kitaplar arasında oturarak geçirmek olur mu? Şu yüzünün haline bak, vallahi iblis gibi. Muhittin, anne ben çayımı sonra alırım dedi. Birazdan da çıkıyorum zaten, Ömer nişanlanıyor. Aa, Ömer mi nişanlanıyor? Neden söylemiyorsun? Kiminle? Muhittin soğuk bir sesle bir kızla dedi. Ama bunu bile söylediğine pişman oldu. Şimdi gelinin kim olduğunu, babasının ne iş yaptığını soracak, ayrıntıları öğrenmek isteyecek diye düşündü. Sorulardan hoşlanmayacağını göstermek için suratını astı. Annesi, çay hazır, onu söyleyecektim dedi. Muhittin annesinin arkasından canını sıktım, aksilik ettim diye düşündü. Merakını doyurabilir, hiç olmazsa birkaç cümleyle bir iki gün onu eğlendirecek, aklında yer tutacak bilgi verebilirdim. Ama sonra annesinin açıklamalarla hiçbir zaman yetinmeyeceğini, Ömer'in ne kadar mutlu olduğunu öğrendikten sonra nişanlanan, evlenen, öteki tanıdık mutlu insanlardan söz edeceğini düşündü. Bunları oğlunun mutsuzluğu için ne kadar üzüldüğünü, bu mutsuzluktan kurtulmak için Muhittin'in ne yapması gerektiğini göstermek için yapacaktı. Başka? Bir şey çalıştığım yok, gene dalga geçiyorum diye düşündü Muhittin. Hala kapanan kapıya bakıyor, boş boş oturuyordu. Saat 5'e geliyordu. Sabahtan beri Beşiktaş sırtlarındaki bu odada masasının başında oturuyordu. Pazar günlerini şiir yazmaya ayırmıştı. Hafta içinde bazı akşamlar da şiir yazıyordu ama yorgun olduğu için pek bir şey çıkaramıyordu. Şimdi de fazla bir şey çıkaramamıştı. Saatlerdir aynı şeyleri yazıp yazıp çiziyor, yarım kalmış bir eski şiire istediği biçimi veremiyordu. Masasından kalkıp pencereye yaklaştı. Beşiktaş'ın üstünde yeni, gencecik bir bahar vardı. Serence Bey yokuşuna açılan sokaktan, pazar gezintisinden dönen bir aile geçiyordu. İkindi vakti göğü birbirine katan kırlangıçlar birazdan coşacaktı. Uzaktan durgun ve kıpırtısız gözüken denizin üstünde küçük iki mavna hareket ediyor, bir çaylak bir bacanın üstünde çemberler çiziyordu. Muhittin gene iyi çalışamadım diye düşündü. Böyle zamanlarda Beşiktaş'a iner içki içerdi ama şimdi nişana gidecekti. Törenin soğuk ağırlığını içinde duyuyordu. Böylece bir gün daha geçiyor. 30 yaşında iyi bir şair olamamışsam ben kendimi öldürmeye karar vermiştim. Hoşgörüyle karşılanması gereken bir gençlik taşkınlığı, heyecanla yapılmış bir şaka gibi geliyordu şimdi bu düşünce ona. Ama gene her zaman yaptığı hesabı yapmadan edemedi. 30 yaşında. Demek ki 1940'ta. Şimdi 1937 baharında, 3 sene var önümde. Hala yayımlanmayan o şiir kitabı çok değerli bir şey değil. 3 yıl çok şey yapmak gerekiyor. 3 yıl kalmıştı. 10 yılın 7'sini obur obur yiyip bitirmiş, tadına da varamamıştı. Buraya bu kadar çabuk geleceğini o günlerde hiç düşünmemişti. Mühendis mektebinde öğrenciydi. Değil şu kolayca geçen 7 yılın, 2 yıl sonra bitecek okulun bile hiç sona ermeyeceğini sanıyordu. Ders aralarında koridorlarda top oynayan, çizim masalarının üstünde para maçı yapıp Beyoğlu'na sinemaya giden, sınıf arkadaşlarına üstünlük duygusuyla bakar, keyfini çıkara çıkara bir Dostoyevski olduğunu açıklardı. Refik ve Ömer'le aynı ilkeleri paylaşmış gibi gözüküyorlardı. Sürekli bir aşağılama ve nefretle beslenen alaycı bir tavırları vardı. Zekaya ve hoşgörüye inanıyorlardı ya da Muhittin'e öyle geliyordu. Bir keresinde Beyoğlu'nda bir meyhanede çok içmişler, Muhittin de intihara ilişkin bu kararını açıklamıştı. Karar tam beklediği gibi karşılanmıştı. Masaya belli belirsiz bir saygı yerleşmişti ama şaşkınlık ya da hayranlık belirtisi hiç gözükmemişti. 30 yaşından sonrasını silip atmak kolay geliyordu. Kimsenin 30 yaşından sonra da hayatı olacağını düşündüğü yoktu. 30 yaş, 3 sene sonra diye düşündü Muhittin. Sokaktan şapkalı bir ihtiyar geçiyordu. 60 yaşlarında gözüküyordu. Koltuğunun altına gazetelerini sıkıştırmıştı. Çarşı içindeki kahvelerden birine gidip tavla şakırtıları içerisinde gazetesini okumuş, sonra kendi gazetesini öteki emekli arkadaşlarının getirdiği gazetelerle değiştirip, günün bütün haberlerini dikkatle gözden geçirmiş olmalıydı. Muhittin'in asker babası emekliye ayrıldıktan sonra böyle yapardı. Camiye de giderdi tabii. Muhittin sokaktan geçen bu ihtiyarın camiye gidip gitmediğini düşündü. Onu çarşı içinde görüp görmediğini çıkarmaya çalıştı. Sonra pencerenin önünden çekilip masasına oturdu. Artık bir şey yazamayacağını biliyordu ama gene de masaya oturmak pencereden bakmaktan iyiydi. Masanın üzerinde yarım kalan şiirlerin çiziştirildiği kağıtlar, gazeteler, dergiler, sigaralar, kalemler duruyordu. Ağzına kadar dolmuş küllükten pis bir kül kokusu geliyordu. Muhittin işte hepsi bu diye düşündü. Pis bir kül kokusu. Mıncıklana mıncıklana hamura dönmüş bu buruşuk kağıt parçaları, dergiler. Niye kendimi kandırıyorum? Hor gördüğüm dünyadan bana kalanlar da bunlar. Tabii elimde parasını kazanmak için yaptığım mühendislik de var. Masanın üzerinde duran gazetelerden birini açıp baktı. Çarşıdan dönen ihtiyar mutlaka baştan sona okumuştu bu gazeteyi. Başvekilimiz Paris'te Rical ile görüştü. Hatay davamız için müsait neticelere varıldı. Fransa'da Blum kabinesi 380 güven oyu aldı. Saray sinemasında iki Türkçe film birden. Dün ağır ceza mahkemesinde komünistlik suçlarının, sabun pahalılığı zeytin azlığından ileri geliyor. Lokman Hekim'in öğütleri, Frankocuların tayyareleri tarafından bombardıma denilen Guernica'nın harap vaziyetinden bir köşe, Burla biraderlerin zırhlı soğutma cihazı frijder, borsa, sterlin 620, dolar 123, altın 1059, Lokman Hekim'in öğütleri. Nervin, sinir ağrıları, asabi öksürükler, zayıflık ve uykusuzluk için. Muhittin, ben de aynı şeyi yapıyor, okuyorum işte diye düşündü. Muhittin'in babası da aynı şeyi yapmış, o da güne biraz neşe katacak gevezelik malzemesi bulduğu için emekliliğinde bütün gazeteleri baştan sona okumuştu. Muhittin bomboş bir duygusuzlukla mırıldandı. Peki ne yapmalı? Nasıl yaşamalı? Ama yalnızca kelimelerdi bunlar. Bu sözlerin gerektirdiği umutsuzluğu ya da arayış heyecanını duymuyordu. Üstelik şairdi. Kelimelerin başlı başına bir değeri olduğunu biliyor ama onların altında fazla bir şey de bulamıyordu. Yeniden masasından kalkmaya karar verdi ama karşısındaki kütüphanede duran babasının resmini görünce caydı. Babasının bu gümüş çerçeveli resmini oraya 5-6 yıl önce annesi koymuş, Muhittin de dokunmamıştı. Resimde mülazım Haydar Bey üniforması ve kılıcıyla gözüküyordu. Babası bu resmi emekli olmadan önce Beyoğlu'nda çektirmiş, Kısa bir süre sonra da yorulduğunu, artık kendi köşesine çekileceğini herkese söyleyerek ordudan ayrılmış, Ankara'ya savaşa gitmemişti. Haydar Bey 7. Ordu'da Filistin'de çarpışmış, burada nişancılığıyla ün yapmış, Muhittin de 3 yıl önce soyadı kanunu çıktığı zaman babasının hünerini hatırlamış, nişancı soyadının bir şaire yakışacağını düşünmüştü. Resim çekilirken nişancı Haydar Bey'in takındığı düşünceli pozu Muhittin gülünç buluyordu. Haydar Bey'in üzerinde kendine güvenen güçlü bir erkek hali vardı, belli belirsiz gülümsüyor, uçları havaya kalkık kocaman bıyıkları, boyu kısa olduğu için arkaya iyice kıvrılmış olan kılıcı, bir sehpanın üzerinde biblo gibi duran kalın ve kısa parmaklı eli, her şeyi zavallı gözüküyordu. Muhittin bu resmi her görüşünde babası gibi olmaması için ne yapması gerektiğini düşünür, bazen dehşete kapıldığı olurdu. Karşısında kütüphanenin bir gözünde, gümüş çerçeve içerisinde duran bu şey, sıradan bir asker, boşa gitmiş bir hayat, hep bir şeyler bekleyerek endişeyle yaşamış, yüzeylerin arkasına hiç geçmemiş, acınacak bir insandı. Üstelik Muhittin'in duyduğu hayranlıktan sıyrılıp bunu anlayabilmesi için 18 yaşına gelmesi, babasının ölümünün üzerinden 4 yıl geçmesi gerekmişti. Muhittin gene ne yapmalı diye düşündü ama gene heyecanlanmadı, yalnızca artık alışkanlık haline gelen bir tedirginliğe kapılır gibi oldu. Bir süre daha karşısındaki resme bakıp oyalanarak, hayat ve önündeki yıllar hakkındaki endişelerinin hafif hafif arttığını sezerek oturdu. Sonra saatine bakıp nişan töreni için hazırlık yapmaya, Beşiktaş'ta çarşı içinde tıraş olmaya karar verdi. Giyinip kuşandıktan sonra odadan çıkıp mutfağa girdi. Annesi mutfak penceresinden sarkmış yeni taşınan komşuyla konuşuyordu. Yeni taşınan komşu, "Hanımefendi çiçekleriniz tutmuş," dedi. Feride Hanım da, "Tuttu ama bunlar açmadı," diyerek denizlikteki saksıları gösterdi. Sonra Muhittin'in mutfağa girdiğini fark etti ve içeri çekildi. Muhittin'i dikkatle inceledi ve oğlunun kılığını beğendiğini gösteren bir ifade takındı. Mutlu bir sesle, "Demek gidiyorsun, iyi eğlen bari," dedi. Muhittin annesinin oğlunun bir eğlenceye katılacağını, mutlu olacağını düşünerek sevindiğini, bu akşam oğlunun da bulunduğu bir salonda bazı insanların mutlu olacağını düşünmekten, bu mutluluğu belli belirsiz hayal etmekten keyif aldığını hissetti. Çarşıda yürürken sıkıntısız ve rahat buluyordu kendini. Tanıdıklara selam veriyor, acaba orada içki verirler mi diye düşünüyordu. Acaba yüzükler takılırken Ömer'in yüzü nasıl olacak? Buna dikkat edeyim, şu bizim Fatih'in yüzünü iyice görebileceğim bir yere oturayım. Gene selam veriyor, yürüyor, şık olduğunu düşünüyor. İnsanların kendisine mühendis olduğu, işte şimdi şık olduğu, genç ve zeki olduğu için değer verdiklerini seziyordu.